Ayrım 19.
Bir gün gelip bugünkü başarısını bastıracak daha büyük bir tabloyla, belki de 20 metrekarelik bir şaheserle halkın önüne çıkacaktı. Karar oylamasının yapılacağı güne kadar geçen 3 gün boyunca kovboy şehir içinde kutlamaları başlatmış ve bunun tadını çıkarıyordu. Güneşten yanık tenli birçok insan, pür tuvalet, zamanlarının çoğunu bitip tükenmez bir enerjiyle dopdolu olarak yorulmadan eserin önünde geçirmekteydiler. Bunun alınacak kararı destekleyici, beyninin bir kanıtı olması bakımından gerekli olduğu inancını taşıyorlardı. Kendi aralarındaki övgü dolu sözler kulaktan kulağa geçip diğerlerini de etkilesin diye çok önemli bir kulis çalışması başlatmışlardı. Grubun ağzı en iyi laf yapanlarından Lem Perry, sık sık tablonun önünde her defasında aynı laflardan oluşan sıkı bir nutuk atmakla meşguldü. "Sayın baylar," diyordu işaret parmağını resmin baş karakterine uzatarak. "Şu hayvanın canlılığına bakınız. Sanki tıpkı gerçekmiş gibi duruyor. Tıpkı o koşuşu duyar gibiyim. Doğadaki canlı haliyle işte karşımızda. Sürüsünden ayrılmış, belki de bundan dolayı biraz ürkek ve çekingen. Küçük fırlama bir hayvancık bu boğa. Bakın, bakın, gözlerindeki ateşe ya kuyruğu ne kadar gerçek. Sanki onu sürüsüne geri götürecek kovboyunu bekler gibi. Umutlu, tanrım, kuyruğunun vuruşu, ben böyle bir boğa daha görmedim. Doğru söylemiyorsam ne olayım?" Jude Shelby, boğanın mükemmelliğini kabul eden tavırla, sonsuz bir beğeniyle uzun uzun tabloya baktı. O da övgülere katılmamanın mümkün olamayacağını belirterek girdi söze. "Bu boğa figürü tıpkı Şeval Vadisi'nin bağrından kopmuş gibi. Çayırı çimeni toprağıyla gerçeğin ta kendisi. Yaşlı Viperville ırmağı bile ağaçların arasından nazlı nazlı süzülürken bu ne kadar doğal. İşte solda yer alan Sam Kildrake'nin atının benzeri figür sıcak bir günün su arayışını ne de güzel anlatıyor. Evet, belki at tam anlamıyla gözükmüyor ama iri kaktüs öbeklerinin arkasında olduğunu hissettiriyor. Bu tabloyu gören ve Şeval Vadisi'ne giden herhangi biri mutlaka orada durup bir müddet konaklamak isteyecektir. Skinny Rogers da bu komedideki görevini yerine getirerek bu küçük piyese katıldı. Tabloya yaklaşarak korkunç ve tiz çığlıklarla bir sıçrayış öne bir sıçrayış arkaya giderek beğeni ve hayranlığını süslü kelimelerle ard arda yerine getirdi. "Oh, şu çıngıraklı yılana bakınız. Yaklaşıp tutsam eminim çıngırağının sesini duyup derisinin kayganlığını hissedeceğim. Belki de beni sokup zehrini akıtacaktır. Tanrım, ne kadar da gerçek ve büyüleyici bir eser." Lonnie'nin yaptığı tabloya gerek yakın dostlarının övgüleri, gerekse Senatör Kinney'in yapay iltifatları da katılınca Briscoe'nun unutulmaz isminde etkisiyle Sansaba'nın bu genç sanatçısının eseri bir anda yere göğe konulamaz hale getirilmişti. Sansaba için bu olay poker partilerinden, kovboyluk hünerlerinin sergilenmesinden daha fazla bir üne yol açmış, tüm yörüyü oldukça sevindirmişti. Sanatçının fırça darbesiyle ulaşan bu başarı abidesi tablo, tüm insanlarca beğeniyle karşılanıp ünü ağızdan ağza dolaşıyordu. Briscoe adının o kendine özgü büyüsü, hiç kuşkusuz tekniki hataları, renklerin çiğliğini telafi edici çok büyük bir etkiye sahipti. İhtiyar kahraman Briscoe yerlilere karşı başarıyla savaşırken, vahşi hayvanları yok ederken, günün birinde bu türlü bir olayda etkisinin olacağını bilseydi, yaşadığı dönemden yıllar sonra bu tür bir değerlendirmede rol alacağını bilseydi, herhalde yüzünde acı bir gülümseme belirir ve allak bullak olurdu. Nihayet senatoda beklenen gün gelip çatmıştı. Senatör Mullens'in tablonun alınması için değer biçtiği rakam olan $2,000 senatoda oylamaya sunuluşu sabırsızlıkla bekleniyordu. Lonnie ve çevresindeki bir yığın sensabalı ve diğer ahali tam kadro hazırdılar. Birinci sırada çipil saçlı, kendinin emin, kalın deri kemeriyle tabancasını kuşanmış hemşeriler belli bir saygı duruşunu korumaya çalışarak sabırsızca kararı beklemekteydiler. Önce karar oturumda gündeme getirildi, sonra ikinci bir defa okundu. Senatör Mullens biraz abartılı bir tarzda uzun uzadıya savunmayı yaptı. Akabinde Senatör Kinney ayağa kalkarak övgü nutkunu atmaya başladı. Bu dönemde övgü yaşayan bir şeydi. Henüz insanlar için değerlendirmede bir takım aritmetiksel, geometrisel değerler o denli önem kazanmamıştı. Süslü ve abartılı bir ifadeyle yapılan konuşma, jestler ve mimikler ile birleşerek, söyleme heyecan katarak o andaki havayı çarpıcı kılmadığı en önemli etkenlerdi. Nihayet senatör söz aldı. Galerideki sensaballar başlarında geniş şapkaları ve yüreklerindeki engin heyecan dalgasıyla beklemenin huzursuzluğunu yaşıyorlardı. Senatodaki politikacıların genç olanları daha dikkatli ve doğru bir karar almanın titizliğini belli ediyorlar. Diğerleri ise belki de tecrübenin verdiği rahatlıkla daha sessizce koltuklarında oturuyorlardı. Senatör Kinney bir saat boyunca konuştu. Konuşmanın ana teması tarihti. Vatan, millet sevgisi ve buram buram duygu kokan lafların arasına arada sırada tablonun değerine dair cümleler katılıyordu. Dışarıda salonda yer alan bu sanat şaheseri için senatörlerin aynı hisleri taşıdığı sizin de tahmin ettiğiniz gibi pek net değildi. Konuşmanın önemli bir bölümünde söz bu tablonun Lucien Bresco'nun torunu tarafından yapılmış olduğu bölümüne gelmişti. Bir başka tablo ise senatodakilerin gözü önündeki Bresco adına yapılmış olan maceracı, ülkesi ve milleti için yaptıklarını sembolleştiren, duyarlı yönünü gösteren, özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkünlüğünü ve hiçbir karşılık beklemeden yerine getirdiği milli kahramanlık görevini vurgulayan özgün bir eserdi. Bu oturumun konusu dönüp dolaşıp Lucien Bresco'da odaklandırılmıştı. Söz konusu tablo ise geri planda kalarak senatoya bu milli kahramanın geç kalan ödüllendirilmesinin bir an önce bu yolla gerçekleştirilmesinin gerekliliğini vurgulamaktaydı. Senatörler kararı kabul ettiklerini göstermek üzere hep beraber ayağa kalkarak alkışlamaya başladılar. Karar oy birliğiyle onaylanmıştı. Karar ertesi gün temsilciler odasına da sunulacak ve karar buranın da onaylanması ile somutlaştırılmış olacaktı. Üyelerden Blandford, Grayson ve Plummer, diğerleri milli kahraman, Bresco hatırına karara saygı göstermenin, ona destek vermenin bilinciyle kuşkusuz karşı gelmeden imzalayacak ve kararı resmileştireceklerdi. Saint-Sabas'ın heyecanlı ahalisi karardan sonra birer ikişer merdivenlerden inerek Kapitol'ün bahçesinde toplandılar. Uğultu ve fısıltılarla bahçe bir hayli gürültülü bir hal almışken aralarından Buck Gneat Summers adındaki birinin konuşması sevinçli ahali üzerinde bir anda soğuk duş etkisi yaptı. Kuşkusuz ressamımız ödülü kazandı ve Lonnie'nin ineğini satın alacaklar. Benim aklım parlamentonun işine pek ermez. Ancak bunu apaçık müspet sonuçlandırdılar. Fakat benim aklımın almadığı konu oturum boyunca resimden çok ihtiyar büyük babadan söz edilmesiydi. Bilemiyorum ama Bresco adını taşımasa aynı derecede başarıdan söz edilemezdi gibime geliyor. Oğul bana darılma ama sen bu başarıyı büyük baban olmasa kazanamazdın. Bu açık sözlü konuşma Lonnie'yi o ana dek düşünmediği bir doğrultuda düşündürerek onu şüphe denizlerinin derinliklerine sürüklemişti. Yerden aldığı bir tutam otu dişlerin arasına koymak suretiyle sinirli sinirli çiğnemeye başladı. Senatodaki konuşmaları düşünmese bu tablonun göz göre göre onu küçük düşürdüğü sonucuna varıyordu. Şüpheler içine kıvranmaya başladı. Evet, doğru. Lucien Bresco'nun öz beyaz torunu onun kanını taşıyan biriydi. O ne yapmıştı? Sanat adına bir şaheser ortaya koyduğuna inandırılmış, geçmişin onurlu ismini kullandığı şu anda bu adam tarafından onun yüzüne açıkça söylenmişti. Sanatçı derin düşüncelere dalarken kafası karmaşıktı. Lonnie, Kapitol'e yakın yerdeki oteline geldiğinde senatonun tabloyu alma doğrultusunda sonuçlanan oylamasının üzerinden bir saat kadar geçmişti. Otelin kapıcısı ona New York'tan ünlü bir sanatçının otele yerleştiği haberini verdi. Lonnie, New Mexico'da güneşin antika duvarlar üzerindeki etkilerinin nasıl olduğunu görmek için yaptığı incelemeleri düşündü. Modern taşlar ışığı yansıtırdı ancak antik eserlerinki ise emerdi adeta. İşte böyle bir sonuca varmıştı incelemeleri bittiğinde. Her sanatçının gönlünde bu gördüğü şeyleri tuvaline aktarmak yeter ve sırf bu yüzden 3000 kilometrelik yolu gitmeye değerdi diye düşündü kendi kendine. Lonnie yemekten sonra bu sanatçıyı görmek ve hikayesini ona anlatmak istedi. Bu sanatçı dünya yüzünde sadece dehası ve özgün bakış açısına dayalı yaşantı süren yoksul ve acı çekmiş bir adamdı. Lonnie onu Kapitol'e götürmek için razı edince birlikte tablonun sergilendiği yere geldiler. Bir zaman öylece tabloya bakan sanatçı üzgün bir tavırla sakalını sıvazladı. Gerçek fikrinizi öğrenmek isterim. Lütfen gerçekleri benden gizlemeden apaçık düşüncelerinizi söyleyiniz dedi Lonnie. Bunu söyleyeceğimden emin olunuz, dedi ressam. Yemekten önce 3 değişik ilaç almıştım. Hala ağzımda ilaçların acımsı tatları var. İyice bilmenizi isterim ki ben açık sözlülüğümle tanınırım. Benden bu tablonun gerçek değerlendirilmesini istiyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, dedi Loni. Ya Herro ya Merro. Buna göre ya resim yapmayı sürdüreceğim ya da tekrar eski mesleğim kovboyluğu yapmayı adayacağım hayatımı. Yemekli hükümetin size bu tablo için tam 2000 dolar ödeyeceğini duymuştum, dedi ressam. Evet, karar senatodan oylanarak geçti. Yarın da meslek odasının onayına sunulup imzalanacak, dedi Loni. Bu bir şans, dedi solgun ressam. Hiç cebinizde tavşan ayağı falan taşıyor musunuz kuzum? Hayır, dedi Loni. Ancak büyük babamın bu resim olayına karıştığını sanıyorum. Bu resmi yapmak tam bir yılımı aldı. Lütfen bana söyleyin, gerçekten korkunç mu değil mi? Bazıları boğanın kuyruğunun hiç de fena çizilmemiş olduğunu söylüyorlar. Orantısı çok iyi ayarlanmış görüşüne deler. Ya siz? Siz ne dersiniz? Sanatçı Loni'nin asabi ve hafif esmer yüzüne baktı. Genç adamın yüzünden gelip geçici bir öfke dalgası okunuyordu. Oğul, sanat aşkı için, diye söze girdi ressam hırçın bir ses tonuyla. Resme para ziyan edilmesine bir son ver. Bu vaka gerçek bir tablo değil. Bu sadece boya tabancasından çıkma bir cetvel. Hükümetin bu tablonuza 2000 dolar vermesini sağlayabilmişsiniz. Bu iyi. Ancak bugünden itibaren bir tuvalin karşısına geçmeyi düşünmeyin bile. Ve bu 2000 dolar ile 15 düzine sığır alın. Bana bunun iyi bir yatırım olacağı fikrini vermişlerdi. Sonra da koşun. Ciğerlerinize mis gibi temiz hava çekin. Yiyin için uyuyun ve mutlu olun. Tablo yok. Hem oldukça sağlıklı görünüyorsunuz. İşte deha burada. İyi değerlendirin. Saatine bir göz atarak saat 3:20 var. Her 3 saatte alınması gereken 3 tane ayrı ilacım var. Umarım duyduklarınız sizi üzmemiştir. Saat 3'te kovboy arkadaşları Loni'yi görmeye gelmiş ve ona atı Hat Tamales'i de getirmişlerdi. Senatonun kararını kutlamak düşüncesiyle tüm şehri kovboy halinde dolaşıp çılgınca kutlayacaklardı. Sensaba'nın gururu bu olayı büyük bir şöleninde herkese duyurmak ve onları sevinçlerine ortak etmek istiyorlardı. Daha otele gelmeden birkaç bara uğrayarak programı başlatmışlardı bile. Loni, atı Hat Tamales'e kavuşmaktan mutlu olduğu gibi zeki hayvanda sahibini tekrar görmekten dolayı sevinç nidalarıyla onu adeta selamlıyordu. Loni'nin biraz sinirli de olsa çevik hareketlerle onu harekete geçirmesinden memnun, ok gibi yerinden fırladı. Zira Loni onun dostuydu ve o da dostu için her şeyi göze alabilirdi. Dört nala yola koyuldular. Arkadaşları da Loni'yi izlediler. Bir toz bulutu halinde doğruca Kapitol'e gelmişlerdi. Atlarını bırakarak aynı güruh içeri girmeye hazırlandı. Kovboylar çizmelerinin ökçe sesleriyle ortalığı inim inim ineterek bir adımda geniş taş merdivenin basamaklarını hızla tırmandılar. Akustik salona girdiklerinde birdenbire onlara merakla bakan ve ardından kaçışan insanlarla karşılaştılar. Loni gelenlerin en başında duruyordu. Hat Tamales ile beraber büyük tabloya yöneldiler. Tuvalin üzerine pencereden ılık ve tatlı bir güneş ışığı düştü. Salonun hafif loş olan havası, akseden ışınlarla resme ayrı bir güzellik kattı. Sanatsal bazı eksikliklere rağmen, tıpkı pencereden görünen güzel bir manzaraya bakıyormuşçasına bir tat vardı resimde. Boğanın doğa ortamı ile iç içeliği gözlerinden ateş çıkararak zümrüt yeşili çimenlerin üzerinden dört dala gelişi tereddüt ve endişe yaratsa da tıpkı Hat Tamales'i sembolleştiricisine canlı ve özgündü. Hatta bu sahne onunla o denli benzeşiyordu ki tıpkı gerçekte olduğu gibi birincisinin istediği dışında söz dinlemezliğini göstermek istiyordu. Loni eğerinin üzerine eğildi ve sonra da dirseklerini iki yana vurmak suretiyle dizginlerini çekti. İşte tıpkı ileriye gitmek, yol almak isteyen kovboylara özgü tipik hareketlerdendi bu yaptığı. Hat Tamales ise sürüden ayrılıp öne geçen bu kırmızımsı boğada görülen ileri gitme isteğini vurgulamak mı istemişine? Senatör Kinney ilk yaklaşanlar arasındaydı. Tam sözlerine başlamayı hazırlanıyordu ki Loni eğerinin üzerinde eğildiği sırada Hat Tamales şaha kalktı ve Loni kırbacı senatöre doğru yönelterek derhal kuru bir sesle söze girdi. Sayın senatörler, bugün burada yaptığınız konuşma gerçekten çok başarılıydı. Ancak bu satış hikayesi için artık daha fazla konuşmanın manası yok. Ben kendi adıma devletten hiçbir şey talep etmiyorum. Evet, satmak istediğim bir tablom vardı ve bu sadece bir tane de değil. Brisco'nun torunu olmak onurunu taşıdığımı bir kez daha sizin huzurunuzda tekrarlamak isterim. Dün olduğu gibi bugün de hiçbir Brisco devletten herhangi bir bağış veya hediye kabul etmeyecektir. Çerçeveye gelince isteyen onu alabilir. İşte söyleyeceklerim bu kadar. İzninizle. Teşekkür ederim. Bu sözlerden sonra Saint Sabanın sentorları merdivenlerin taş basamaklarından yuvarlanırcasına birer ikişer inerek tozlu sokağa doğru kendilerini attılar. Saint Saba'ya ulaşmaya çalıştıkları yolun yarısına geldiklerinde mola vermek için durdular. Akşam yemeği yendikten sonra yatma zamanı geldiğinde Lonnie yakılan kamp ateşinden ayrılarak uzakta otlamakta olan Hat Tameles'in yanına geldi. Hayvanın boynuna geçirdiği kollarıyla sanatçılara has hüzünlü tavrıyla esin anının transındaymışçasına sevgiyle sardı onu. Sonra da sanatın tüm işlevlerini bir kenara bırakarak sıradan bir soru yöneltti ona. Sevgili Tameles, sadece ve sadece tek sen bir şeyler anladın. Söyle kuzum, gerçek bir sır havası yok muydu ha? Kitabın sonu.